Ayrım 4.
Uyur gezer gibi yürümeye başladı Şehzadebaşı camisine doğru. Canı sıkılmış duraladı. Maviliğin ötesinde Haliç'in üstünde pusuya yatmış kara kara bulutlar görünüyordu uzaktan. Gelecek, gelsin. Şu pabuçlar su alması. Gümbür gümbür enternasyonunu söylediler be. Ne olduğunu bilen yok ki. Denetleyiciler de bilmiyorlardı belki. Hiç izin verirler mi yoksa? Bir garip sinema bu Hilal. Şarlon'un asri zamanlarını da burada seyretmemiş miydik? Kaç sinemada gidip izledik sonra, hem de kalabalıkla. Son kez tünele giderken perdesi eri bir sinema vardı pasajın içinde, Beyoğlu'nda. 10 kişi falan gidip orada gördüktü. Çoluk çocuk, çoğu lümpen seyirciler. Bunlar da nereden düştü gibi bakıp kalmışlardı. Karanlıkta Necla'nın kolunu tutayım derken göğsünü ilk kez orada kazayla şıp diye görmüştü Zehra. Işıklar da açılıverdi. O sinsi gülüşünü nasıl ağır karşıladı Zehra'nın. Kızı donduruvermişti sanki. Seni de ilk kez orada çarpıverdi değil mi? Kişilikli kız aslında. Şimdi doğrusu öyle olgun bir yanı da var ki. Sadi ile ne olgundur şimdi kim bilir. Beni hiç ilgilendirmiyor artık. Bayılır da buralarda sürtmeye. Pat diye çıkıverse Sadi ile şimdi. Vefa'ya boza içmeye gidiyorlardır. İşi bitirmişler. Yüksek öğretmene giden sokağın başında durdu. Uğrayıp bir Fuat'ı görsen mi bende? Sokaklarda sürteceğimi? Yeni şiiri vardır belki. Deli olan. Dinlemenin, çene çalmanın tadı başka bu deliyle. Yüksek öğretmen okulunun kapısında karşılaştı Fuat'la. Sıkılmış o da. Vefa'ya doğru yürüyorlardı ki duraladı Fuat. Seninki içerideydi dedi. Görmedin mi? Ona geldin sandım. Benimki? Necla'yı diyor. Yüreğinin çarpıntısını örtmeye çalıştı. Doğal görünme çabasıyla sana geldim ben dedi. Kimseyi de görmedim. Boşver de sen biraz şiir okusana. Fuat oradaydı daha. Lamia ile çalışıyorlar dedi. Sadi ile işleri bitti ya. Var mı yeni bir şeyler? Uğraşıyormuş. İyi durmak için olmalı. Kesik kesik sözcüklere tek tek bastırarak okumaya başladı dizeleri. Anadolu'yu anlatıyordu. Köylümüzü, çevre dağları, suları, harmanı, öküzü, ormanı, ağacı söylüyordu özlemli övgülerle. Duyarlılığına yaraşan arı bir dili vardır. Çeker insanı. İçten bakıyor kendince ülkeye. Nasıl buldun? Yeni bir şey yok. Köylüymüş, öküzmüş, ormanmış, kuşmuş. Köylü yoksulluktan geberiyor, el toprağında köle, sen doğasının güzelliğinden tutturuyorsun. Anladık diye kesti sertçe. İlle sizin kafada olacağız. Olamazsın ki. Kafayı değiştirmek yürek işi oğlum. Sende nerede o yürek? Halkmış. Halk Partisi'nin ne kadar ilgisi varsa bu halkla seninki de o kadar. Geçmişinden başlatma Halk Partisi'nin. Bana ne be Halk Partisi'nden? Yolunu oğlum, kıçını yırtsan ayrılamazsın. Kızgınlıktan tıkanıp kalmış gibiydi Fuat. Durup soludu, yutkundu, yürümeye başladı. Homurdanıp söylenerek, ağzınıza sıçayım hepinizin. Peyami Safa'sından tut, hepiniz hayvan başlılarsınız. Boynuzunuzun rengi değişiyor, biçimi değil. Aynı kızgınlıkla döndü. Benim şiirlerim ulan, senin nazımından da anlıyor musun? Bin kez daha ben... Yutkundu, sonunu getiremiyordu. Gülerek bakıyordu Turgut. Alışıktı sövgülerine, saldırılarına. Kesik, tıkanmalı, bağıra çağıra konuşmalarına. Belki bu alaylı bakıştı Fuat'ın yolunu kesip duralatan. Atatürk'ten başka bağlı olduğum hiçbir şey yok benim. Şimdi İsmet Paşa'nın Halk Partisi. Ben? İki tür oluyor bu Atatürkçüler. Dangıl dungul ordu tipleri, bir de bu duygulu aydınlar. Eşeledin mi pek ayrımları yok kişiliklerinin temelinde. Dar sınırlı, kısıtlı ama yerleşik bir siyasal bağlılık tümünde. Öldüleri patlar ötesini. Gericilere düşmanlar. Dedikleri de şeriatçılar, 31 Martçılar, Menemenciler, Padişahçılar. Kim kaldı onlardan? Hepsi takmış maskeleri, başka kimliklerle kol geziyorlar ülkede. Onu bir türlü göremezler. Sınıf kavramını, ekonomik yapıyı silip attın mı kafadan, nasıl bakarsa baksın yöresine, iyi kişilerle kötü kişiler vardır. Kötü olan da bu gericilerdir. Gene de bir şey ülkede bu ortamda Atatürkçü olmak. Bu sağırın İsmet'in gününde ortaya çıktı yobazlar. Atatürk'ün gününde böyle miydi? Kimlerin ortaya çıktığını sor. Ya radyoda Mevlid'den söz edecek ya da Ramazanlardaki yayınlardan. Atatürk insanlık yolunu açtı, gericiliği yıktı. Başladı gene. Sağır ne yaptı? O ölünce bütün yobazları oturttu yerli yerine. Gericileri başımıza çıkardı. Avrupalı olmanın tam yolunu açtı adam. Bunlar? Tam Avrupalı oldu diye alaylı alaylı kesti Turgut. Ahmet Muhip yağmalayıp duruyor Fransız şiirlerini. Baudelaire'i, Malermes'i, Rimbaud'su. Muhip Dranas'a Baudelaire'i satır satır çevir mi dedi Atatürk. Pek iyisine gitmişti birden bulup dedikleri. Kısık kısık kahkahalarla gülmeye başladı. Niye Nazım'da yok bu özentilerde senin küçük burjuva ozanlarında oluyor? O hızla saldırdı gene. Fransız'ı bırakalım Rus mu olalım? Nazım Rus mu lan? Onun kadar bu halka, bu halkın güzelliklerine dayanmış hangi ozanın var senin? Horoz dövüşüne dönen ağız dalaşları yinelenip duruyordu gene. Alıştığı, çoğu da hoşlandığı şeylerdi ya, bugün o gün değil. Denizciler, işçiler, enternasyonelini nasıl haykırıyorlardı savaşa yürürlerken omuz omuza? Söylesen mi buna? Gitsin görsün, korkar gitmez. Gitse de ne duyacak bu kavgadan? Sallanıp duruyor ortalarda. Daha kötülemesinler de, böyle kalmaları da bir şey. Bir Almanya'ya gönderdiler bunu 3 aylığına, gitti gidiyordu. Hitler iyi yönetiyormuş Almanları. Faşist yönetimin ne ödüğünü güç bellettikti dönüşte. Tam belleyip bellemediği de kuşkulu daha. Şimdi gene başlarsam, hadi eyvallah. Birden ayrılması şaşırtmıştı Fuat'ı. Vefanın, zehirin Osmanlı kalıntısı sokaklarında, şiir okuyup bağıra çağıra tartışarak yürümenin tadını bölüşürken ne vardı oyun bozanlık edecek? Sözüm var oğlum, gitmem gerek. Daha çok da çekemem bugün seni. Ayrılıp itfaiyenin arka sokaklarından Fatih medresesine doğru yürürken bile sıyrılamamıştı Necda'dan. Eve dönmüştür o da. Yoktur. Sadi ile ne olacak aralarında? Varsa da sana ne be? Öyle bir puşta, yani insanın onuruna dokunuyor işte. Kız dediğin, kız mı? Bir daha da takarsan bu karıya. Medrese avlusuna girdiğinde karanlık basmıştı. Balık kokusu geliyordu bir yerlerden. Bizimkilerdendir. Balık dedin mi o annes? Tüm Ermeniler düşkünmüş balığa. İstanbul Ermenileri. Üstüne de tatlı. Nihat tatlı gavur adını takmıştı o annese tatlıya düşkünlüğünden. Kapıyı iteleyip de tepeden sarkan çıplak ampulün sanki biraz daha kararttığı taş odaya girdiğinde kestirdiği gibiydi her şey. Kemal ile Mustafa'nın üstünde ortaklaşa çalıştıkları masa boşaltılmış, kızarmış torik dilimleriyle dolu tepsi konmuştu. Ohanes'in askeri tıbbiyedeki bir arkadaşından ara sıra aldığı tayinler, bir iki bardak, çatallar, kağıtta tayin elvası. Turgut'u görünce yüzleri güldü tümünün. ''Neredesin be?'' dedi Kemal. ''Vallahi başlıyorduk, hava alırdın.'' Ben demedim mi enayi değildir oğlan, kaçırmaz bu balığı. Kendini mi kum kapıdan getirdiği balığı mı övdüğü belli olmayan o annesinin sözlerine gülerek yanına karyola kıyısına ilişirken başlasaydınız dedi Turgut. O annes kollarını omuzuna attı Turgut'un. Sensiz boğazımızdan geçer mi be dedi. Masanın öte yanına çektikleri karyolaya Hasan'la Kemal karşılıklı iki tahta sandalyeye Halil ile Nihat yerleşirken ne oldu dedi Halil, bir haber var mı? Refik'i tutuklamışlar. Halil heyecanla dikeldi. Söylesene yahu dedi. Söyledik işte. Sıkı yönetime götürmüşler. Tam da kimse bilmiyor daha. Çöken bir sessizlikte şaşkın bir merakla Turgut'a bakıyorlardı. Bir şeyler daha aranır gibi durdu o da. Sonra önündeki ekmeği alıp kırdı yavaşça. Hepsi bu dedi. O annes dağıttı sessizliği tepsiye uzanırken. Buyurun pehlivanlar dedi. O işi sonra düşünürüz. Ayıptır, balık bekletilmez. Ayıp edemeyecek kadar acıkmışlardı. Nar gibi torik dilimlerini, ardından helvayı, rastgele söyleni vermiş tek tük sözcüklerden öte pek bekletmediler. Bulaşık Turgut'la Hasan'a düşmüştü. Avludaki muslukta işi bitirip de döndüklerinde sessiz bir bekleyiş içindeydi odadakiler. Kemal Rahmi Usta ile konuşmuş. Rahmi Usta ile mi konuşmuş? Moskova'da yetişmiş eski bir partiliydi Rahmi Usta. Son sözü açan Nihat'a mı, Kemal'e mi baksın diye aranırken, söylesene dedi Nihat. Konuştuk işte dedi Kemal. Dediğim gibi, öyle pek yeni bir söz etmedi Rahmi abi. Rahmi Usta'nın karısının uzaktan akrabasıydı Kemal. Üsteleyip durmuşlardı gidip konuşması için. Uyanık olun diyor, öğrenciymişiz, okulumuzu bitirmeliymişiz filan. Babamız sanıyor kendini. O annesin adından başka Ermeniliğini açığa vuran tek yanı, özel vurgulamalı bu soru tümcesi sinirlice güldürdü hepsini. Gülmeyen Halil'di. Biz de gidip açık açık konuşalım dedik. Turgut'a bakıyordu ne dersin gibisine. Suskunluğunu görünce ekledi. Sen gelmeden onu tartışıyorduk. İyi dedi Turgut, sessizliğini sürdürmek ister gibi yavaştan. Sen tutuklama deyince, Refikler mi? Bize ne onlardan? Gene bir sessizlik çöktü. Evet, tutuklama deyince, uyarı Turgut'ta da ağırdan tedirginlik yaratmıştı. Şiirleri sorarlar da bana verdiğini söylerse, yırtıp attım diyeceğim. Ne diyeceğim? Hasan'la Halil gitsinler diyoruz. İçlerinde tek işçi Hasan'dı. Emnoş'un Hasan. Kasımpaşalı tütün işçileri arasındandı. Mobilyacıda çalışıyordu şimdi. Babası genç yaşta veremden ölmüş. İki ablasıyla Hasan'ı anaları Emine büyütmüş tütünde çalışarak. Genç yaşta tütüne giren büyük ablası da veremden ölünce Hasan'ı tütüne sokmamış anası. İnce, orta boylu, az konuşan, içine kapanık, gözlerinin içi gülen, bozalak oğlan utanmış gibi kızararak sallandı. Çekingen bir sesle, istersen sen git Turgut arkadaş dedi. Ben gitmesem de olur. Turgut'un duralamasını buna mı yormuştu? Sözleri ortak tepkiyle karşılanmış demen. Onun gitmesine herkes uygun görüyordu, işçiydi. Turgut da öyle düşünüyordu. Görsün Rahmi Usta, salt öğrencilerin işi değil bu. Halil de iyi, ben de gidebilirdim. Daha adam ne diyecek bilmiyoruz ya, dedi Halil. İstemezse. Sanmam bir şey diyeceğini, dedi Kemal. Yumuşaktı. Gene de bakarsın. İşin neye varacağını bilmemekten gelen bir tedirginlik vardı hepsinde. Doğru muydu yaptıkları? O da kesin değildi. Bir şey dememişti ya, Turgut'a da yakın gelmemişti toplu cerrah mustaya gidiş. Sizi toptan partiye mi alıyoruz diyecek adam. Ne biçim gizli parti o? Söylesem Halil'le takışırız şimdi. Aynı kaygıları Ohannes dile getirmeye başladı. Adam gerçek partiliyse bize toptan kovması gerekir diyordu. Doğru. Kafalı olan şu Ohannes. Çok iyi de doktor olacak bu herif. Seviyor da doktorluğu. Bizim gibi dalgacı değil. Notları pekiğinin altına düşse bağışlamaz kendini. Kemal de bitirir bu yıl. Avukat sayılır o da. Nihat babayı inat okuyor. Babası gel çiftliğin başına geç diyor Samsun'da. Para yollamıyor. O da böyle medrese köşelerinde ablasının eniştesinin verdiği birkaç kuruşla felsefe öğrenimi yapacak. Halil'le benden başka yok yüreğinde bağlılık duymayan girdiği fakülteye. Ben nereden buldum bu Allah'ın belası Türkolojiyi? Doğru dürüst konuşacak tek adam bulamazsın. Öteki fakülteler dolmuş taşıyor adamdan. Oralarda hiç değilse iyi. Gidip elçiliğe gönüllü yazılalım biz de. Halil'di. İş bu savaşı kazanmak demiş Rahmusta Kemal'e. Orada adam kıtlığı var. Ohannes'in sorusuna güldüler her vakitki gibi. Bir türlü kırıp içinden çıkamadıkları tartışma çemberindeydiler gene. Nasıl bağ kuracaklardı partiyle? Kuramazsalar ne yapacaklardı? Gideceğiz ya arkadaşlar, dedi Halil. Göreceksiniz, bir şey çıkmayacak ondandı. Moskova'da okumuş, yok bilmem nerede okumuş, hava bunlar. Ürkümüş, sinmiş bu herifler. Ne bir bok yaparlar ne de yaptırırlar. Köşelerinde böyle... Tümceyi Kemal tamamladı. Bekle ki Kızıl Ordu Almanları yensin, gelip bizi de kurtarsın. Vallahi öyle. Halil'in ağır yargısını çekingen bir sessizlik içinde paylaşıyor gibiydiler. Bir şeyler söylemek geldi içinden Turgut'un, sustu. Karşı mı çıkmalıydı, desteklemeli miydi, kestirememişti. Gene de bir girmeden edemedi. Ne dolaşıp duruyoruz öyleyse, dedi. Biz başlayalım. Bunu da konuşmuşlardı kaç kez. Nasıl başlayacaklardı? Kimseden yeni bir öneri gelmeyince yüreklenmiş gibi Hasan aldı yavaşça. Ne güzel okuyorduk, dedi. Şaşarlar bana Ortaköy'de, Kasımpaşa'da. Nereden bilirsin bunları? Tarihi, maddeciliği, ekonomi, politik. Durdu. Çok mu ileri gitmişti? Okuyacak kitap da kalmadı ki kardeşim. Kemal'in sözünü Nihat açıklar gibi. İyi, okuyalım da, dedi. Bir iş yapmadıktan sonra oku oku. Faruk o yüzden ayrıldı. Bırak şimdi Faruk'u. Halil'in kızgınlıkla söylediği söz pek destek görmemiş gibiydi. Ayakkabıcı Faruk, Turgut'un da en sevdiği kişilerden biriydi. Tavırları keskin belki, açık yürekli ama. Oku oku, iş yapacağınız yok sizin, deyip kesmişti ayağını. Şu Rahmi Usta'yı ben de görseydim. Halil saldıracak şimdi adamı. Kemal akıllıdır. Kemal götürecek bunları. Söylesem ben de katılayım. Sen niye daldın? Onun derdi büyük, dedi Halil alaylı. Söyle, biz de bilelim oğlum, dedi Ohannes. Nedir derdin? Turgut bozulduğunu belli etmeden gülmeye vurdu. Ne derdim olacak yahu, dedi. Zevzek işte. Ekledi hemen. Bugün sinemada Enternasyonel'i dinledim. Kurtulamıyorum etkisinden. Düşünde gördün. Gülerek döndü Ohannes'e. Hayır, dedi. Şehzade başında gördüm. Şaka mı gibisine gülerek bakmaya başladılar. Anlattı olayı. Şaşkın bir heyecanla dinliyorlardı. Yarın hep birlikte gidelim diyorum. Saatlerini aldım. Sessizlik çöktü. Sinema bu, dedi. Ne sakıncası olacak? Nihat'ın yarın babası geliyormuş Samsun'dan. Onu karşılayacaktı. Ohannes hastanedeydi, ayrılamazdı. Kemal de söz veremiyordu. Ali Fuat Başgil'in semineri varmış. Gitmek zorundaymış. Hasan can atıyordu ya. Pazardan başka günü yoktu onun da. Duygularındaki taşkınlığı önleyememişti sanki. Ara sıra yaptığı gibi Enternasyonel'i söylemeye kalkıştı Turgut yüksekten. Nihat susturdu hemen. Yapma yahu, dedi. Yandaki odaları göstererek. Burnumuzun dibinde molla. Biri daha geldi bugün odasına. O da o soydan. Hukukçu olacak bunlar. Takunya ile abdest alırlar ikide bir. Kemal ekledi hemen. Geçen de soruyor bana siz niye namaz kılmıyorsunuz diye. Gülüşmeye başladılar. Sen ne dedin? O annesti. Ne diyeceğim? Vakit mi var, dedim. Kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Yalan da değil, dedi Ohannes. Sizinki her gündür, hem de 5 vakit. Bizimki 1 pazardır, ona bile dayanılmaz. Ohannes'e sıcak sevgiye dönüşmüştü gülüşmeler. Ulan senin haçından putundan, Halil elense çekip yatağa yıkmaya çalıştı Ohannes'i. Her vakit olduğu gibi boğuşmaya başladılar. Yorulunca bıraktılar gülüşerek. Mollaların Enternasyonel'i anlayıp anlayamayacağı tartışıldı. Sinemada gümbür gümbür söylüyorlar oğlum, hem de Rusça. Anlamamışlardır. Onların anlamadığını bu hıyarlar mı anlayacak? Geç olmuştu. Kemal'in Rahmi Usta'ya Halil ile Hasan'ı götürme kararı yinelendi. Ohannes kalktı önce. Bu sondur, dedi. Gidin gelin. Ondan sonra bakarız ne yapacağız. Hasan orada kalacaktı. Bir köşeye yatak yapmışlardı onu. Biraz sonra Halil ile Turgut çıktılar. Karanlıkta Fatih durağına doğru yürürlerken, "Şiirler ne oldu?" dedi Halil. "Sakladım," dedi. Halil üstelemedi. Dalgın, düşünceli yürüdüler durağa doğru. "Kızı gördün mü?" Çekingence soruyu bir süre yanıtlamadı Turgut. "Gördüm," dedi sonra. "Sana selamı var." Güldü Halil. Dalga geçiyordu hergele. "Aleyküm selam," dedi aynı alaylı gülüşle. "Getiren gönderen sağ olsun." Durağa yaklaşan tramvaya doğru koştular. Çarpılmış gibiydi Necla. Turgut'un bırakıp gittiği gece uyku girmemişti gözüne. Önce için için, sonra tutamamış kaç kez hıçkırarak ağlamıştı. Bu yakıntı Turgut'a duyduğu sevgiyi kızgınlığa, nefrete dönüştürmüştü. Dönüştürmeliydi, dönüştürmesi gerekliydi. Umarsızlık içinde kıvranarak giysileriyle uzandığı yatağın üstünde ancak ortalık ışırken uyuyakalmıştı. Gözlerini açınca şaşkın bakındı önce. İçinde parlayıveren ateşle yeniden anımsadı her şeyi. Acıya batıp kalmaktan korkar gibi doğruldu çabucak. Kolundaki saate baktı, onu geçiyordu. Ev sessizdi. Uykuyu alamamanın, akşamdan beri düşüp kıvrandığı gerilimin sinirlerinde yarattığı boşalmayla bir iki ürperti geçirdi. Her yanı kırık dökük, ağzı ağı gibiydi. Gene bir hıçkırık düğümleniyordu ki kızgınlıkla silkinip fırladı yataktan. Yetmişti artık. Bu iş bu kadardı. Bu kadarı bile çoktu. Mahalle kızları gibi görür o herkeledi. Eşitlik, özgürlükmüş, insanlıkmış. Siz kim, bu savlara kalkışmak kim? Bir de babamları beğenmezler. Onun da ağzına sıçayım. Babamdır diye esirgeyecek miyim? Kendilerinin yemedikleri bok yok. Komünistmiş. Kadınlar eziliyormuş bu toplumda da biz kurtaracağız. Kendinizi kurtarın siz. Lavabodaki aynada yüzüne bakarken gözleri doldu dolacak güç tuttu. Giysilerini fırlatıp sıcak soğuk demeden duşun altına attı kendini. İyi gelmişti, su dayanılır serinlikteydi. Akıttı suları. Yatak odasına geçince kapıyı kapatıp bornozu attı üstünden. Giysi dolabının önündeki boy aynasının karşısına geçti. Bu oğlana yenik düşmesinin nedenini bir yerlerinde aranır gibi dalıp uzun uzun baktı çıplak gövdesini. Uzunca bacakları, biraz düşük de olsa dolgun, değirmi kalçaları, ince beli, dimdik göğüsleri, düzgün yuvarlak omuzları, hele bu nemliliğiyle dümdüz, gergin, esmer derisi. Yüzümdeki şu kahrolası sivilce yerleri leke gibi. Yeni bir ilaç bulmuşlar Amerika'da, Ingrid söylüyordu. Yalancıdır o kızda. Onun sivilceleri benden beter. Allah bu savaşın belasını versin. İsviçre'ye gönderecekti babam, gitmedim de. Göğüslerini avuçlarının içine alıp ovalar gibi yaptı hafifçe. Bir istek uyanıp kabarmaya başlamıştı içinde. Akşam Turgut'la yaşadığı sevişmenin düşüyle yakıcı bir özleme tutuldu tutulacaktı gene. İçinde gittikçe güçlenen isteği yenemiyordu bir türlü. Kendi kendini mi doyuracaktı şimdi de? Özellikle Turgut'la yarım kalan ilişkilerinden bu yana ara sıra başvurduğu bu yol soğuktu. Kendinden çok uzaklarda bir yoldu artık. Onu istiyordu. Hem de deli gibi kızgınlıkla ittikçe daha düste çıkıyordu sanki bu istek. Acılarını da artırarak. Hiç böyle olmamıştım. Kurtulamayacak mıyım? Gerçekten de böyle olmamıştı hiç. Cinselliği erken uyandırılmıştı. Sekizinde var yoktu daha. Bir yaz Niğde'de, bağda halasının kocası Hüsnü Bey'in emir erinden ilk uyarıları almıştı. Herkesin uzunca kır gezisine çıktığı bir akşamüstü, uykuya daldığı avluda gözlerini ürkerek açınca yanında kereveti ilişmiş erin, eteğinin altında gezinen parmaklarıyla irkilmiş, bağıracak gibi olmuş, sonra yavaşça gözlerini kapatıp bırakmıştı kendini. Sonraları erin samanlığa benzer odasında gizli gizli daha ötesine de giderek yenilemişlerdi cinsel oyunu. Dikelmiş erkekliğini tutturup boşalırdı oğlan. Erkeği, erkekliği bir korkuyla tanımıştı böylece. Ankara'ya dönüşlerinden sonra artık bir şeyler aranmanın bunalımı içindeydi. Uyanık ablaların yardımıyla 11'inde gördüğü ilk ay durumundan çok önce öğrenmişti kendi kendine doyumu. Komşu dairede liseli bir abiyle yalnız kaldıklarında 12'sindeydi. Birkaç kez kaçamak yeniledikleri bu buluşmalarda en ateşli çılgınlıkları yaşamış, oğlanın zorla öğrettiği ters ilişkiye kızlığını korumak için önce tiksinerek katlanır, sonra alışır olmuştu. Notre Dame de Sion'a geldiğinde, çevreye taşralı çekingenliğiyle baktığı günlerde yakınlık gösteren bir üst sınıftaki Leyla ile arkadaşlık kuruvermeleri, anlamını önceleri kavrayamadığı fiskoslar yaratmıştı sınıfta. Bu fiskosların anlamını arkadaşlıklarına erkek Binnaz da katılınca çözümlemişti. Duyguları karma karışıktı artık. Yalpalamalar içinde akıp giden yıllar, iç tepileri, baş kaldırmaları, sağlıksız çelişkileriyle cinselliğin ağır bastığı yüklü bir yaşam serüveniydi. Çalışkandı, başarılı bir öğrenciydi. Deli gibi derslerine kapanmakla da cinsel patlamalardan kurtaramıyordu kendini. Lise son sınıftayken Ankara'da bir bayram tatilinde tanıştıkları uzak akraba bir genç avukatla yattı. İçkiliydi. İlk kez böyle içiyordu. İstekle yatmış, belki de korkudan pek bir şey anlamamıştı. Adamın peşinde dolaşmasına karşın yinelemek de gelmemişti içinden. Nişanlıydı avukat. Ayrılıp Necla ile evlenmeye kalktı. Önce o da isteyecek gibiydi. Sonra birden diretip kaçar gibi geldi İstanbul'a. Avukatla yattığına da, evlilikten kaçtığına da pişmanlık duymamıştı. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi istemedi bir ara. Erkek Binnaz'ı dövdü bir gün yatakhanede. Leyla ile de kesti ilişkilerini. Dayanılmaz bir istek değilse de erkek özlemi dolanıyordu içinde. Özlemi arttıkça nedenini bilmediği bir erkek korkusu büyümeye başlamıştı yüreğinde. Gebe kalmak korkusuydu belki de. Avukatla yattıktan sonra günlerce kaygılı dolaşmıştı bu yüzden. Üniversiteye girdiği bu sallantılı yıllarda Bebek'te Ali Rıfkılar'da tanıdığı mühendis İzzet Bey'le ilişki kurmaları yeni bir sayfa açmıştı yaşamında. Cinsel doyumu da ondan öğrenmişti. Gebe kalmamanın, belli günleri saymak gibi, kimi yollarını da. Necla kadar kızları olan orta yaşlı bir hovardaydı İzzet Bey. Bir yıldan çok sürdü ilişkileri. Kendini gizli korkular içinde mutlu sanmaya başladığı sıra bıktığını anladı adamdan. İçkici, palavracı, bomboş herifin biriydi bu. Cilası uçup gidince bir şey kalmamıştı geriye. Kesti ayağını kotradan. İzzet Bey'in yaz kış Bebek koyuna bağlı kotrasında buluşuyorlardı. Az sonra da öldü İzzet Bey. Yürek burgunundan gitmiş. Hem de bir kadınla o iş üstünde. Adamın ölümüne beklediğinden az üzülmüştü. Bir süre sonra da Turgut'la tanıştılar. Daha önceleri fakültede Zeynep Hanım konağının loş koridorlarında görürdü ara sıra. Romanolojiden bir arkadaşıyla selamlaşmışlardı bir gün. Turgut geçince kız Necla'nın kulağına çekinerek fısıldamıştı. Komünist bu çocuk. Biraz şaşırmıştı doğrusu. Sözcüğü babasının toplantılarında duymuştu ilk kez. Birilerine takılmak için kullandıkları alaylı bir deyim, kimi kez de kızdıkları birine ağır biçimde suçlama aracıydı. Babasına sormaya kalkmıştı kaç kez. Hiçbir günde doğru dürüst bir yanıt alamamıştı. Sen derslerine bak. Öğrenmene gerek yok bunları. Günü gelir öğrenirsin ileride. Pek de merak etmiyordu ya, biraz da babasına inat soruyu yineleyince günü geldi mi gibisine, aile, namus, ahlak mahlak hiçbir şey kalmaz yani demişti Eşref Bey. Dalgın, keyifli bir saatiydi. Buzlu rakısını yudumluyordu balkonda. Kızının pek anlamadan baktığını görünce gülümsedi. Açıklama gereği duydu. Malını mülkünü alırlar elinden. Tepesinde kırbaç, herkes devlete çalışır. Aile mahalle de o zaman. Liseye yeni başladığı yıldı. Pek bir şey anlamamıştı. Konuşmayı uzatmak için anlamamış görünmeyi yeğlemişti belki de. Peki olur mu böyle şey? Nerede var? Dedi inanmazlıkla. Rusya'da var dedi Eşref Bey. Komünistlik Rusya'da. Peki orada şey yok mu şimdi? Yani neyin olduğunu, neyin olmadığını, neyi nasıl soracağını kestirmeye çalışıyordu. Aslında Eşref Bey de neyi nasıl yanıtlayacağını bilmiyordu pek. Bir resmi Sovyet Rusya gezisine katılmıştı 30'larda. Delilenlerin dediklerinin hiçbirini görmemişti orada. Odessa'da, Moskova'da, Leningrad'da konuklandıkları günleri, geceleri unutamamıştı bir daha. O tıklım tıklım konser salonları, baleler, operalar, stadyumları dolduran kalabalıklar, arı gibi çalışan insanlar, çoluk çocuklu sımsıcak aile çevreleri. Söyledik işte dedi sertçe. Ne kafanı takıyorsun? Bir sürü öğrenecek şeyin var daha. Bunlar mı kaldı? Şu ülkemizin güzelliğine bak. Sözü alıp bir yere götürdü Eşref Bey. Necla dinlememişti bile. O günden sonra bu konuda daha da bir şey sormadı babasına. Aile maile yokmuş işte. Peki bir de Nazım Hikmet'ten söz ediyorlar ikide bir. Büyük Ozan diye. Komünistmiş o da. Atatürk çağırmış bir gün gelsin bir şiir okusun demiş. Ben okuyucu Eftalya Hanım değilim demiş gitmemiş Nazım Hikmet. Atatürk de işte insan bu demiş yöresindekilere siz değil. Okulda bir kız anlatmıştı bunu. Şiirlerini de getirmiş. Bir gece yatakhanede okumuşlardı birkaç kız gizli gizli. Pek bir şey anlamamıştı ya o da ötekiler gibi bayılmıştı. Turum, turum, makinelaşmak istiyorum. İniyor kayık, çıkıyor kayık. Değil birkaç, değil beş on. 30 milyon aç. Güneşi içenlerin türküsü. Be hey Karamaça Bey. Babasından duyduklarıyla bu dizeleri toplamaya, çıkarmaya, çarpmaya çalıştıkça çıkmaza düşse de bir şeyler depreşiyordu içinde. Ona buna sorup Nazım'ın şiirlerini arar olmuştu. İzzet Bey'le de Nazım üstüne söyleşiyle başlamıştı yakınlıkları.